Ayrım 30. Affet ama unutma. Lisa Gardner. Sayfa 382. 34. bölüm. Uzun sıcak bir banyonun hayalini kurarken uyumuşum. Kendi banyomdaydım. Çıplak vücuduma sıcak suyu tutarken özel yapılmış cam kapılar buğulanıyordu. Sonra en sevdiğim şampuanı köpürtüyordum. Kolumdan aşağı akan yoğun beyaz köpüklerin, kendi terimin ve kirimin oluşturduğu tuzlu katmanı temizleyişini izliyordum. Rüyamda derimin deri değiştiren bir hayvan gibi pul pul döküldüğünü görüyordum. Hapishane parmaklıkları, briket duvarlar, sert beton zeminler. Kalıntıların açık gri bir renkte ufalanarak dökülüşünü, sonra da duşun giderinde kayboluşunu izliyordum. Durup gidere baksaydım orada Mick'in yüzünü göreceğimi biliyordum. Radar, Z, hepsi Oz büyücüsündeki Dorothy'nin kötü cadısı gibi erimişlerdi. Ve dönerek ait oldukları yere, Boston'ın kanalizasyon sistemine doğru gidiyorlardı. Fakat durmadım, bakmak istemedim. Onlara bakmak şeytanı uyandırmak demekti. Bu benim rüyam, benim duşumdu. Sabunun yeni toplanmış portakallar gibi koktuğu ve artık Back Bay'deki evimde değil, Key West'teki bir plajda olduğum, banyodan çıktığımda kocamı yatakta uzun ve düzgün vücuduna sarılı, beyaz çarşaf dışında hiçbir şey giymemiş halde beni beklerken bulduğum bir rüya. Portakallar bana portakal yedirirdi, zevk vaadiydi bu, acımın tadı. Sonra duşum değişti, su yok oldu, yerine haplar geldi. Yüzlerce, binlerce, uzun, upuzun tabletler, hidrokodon. Canım ağrı kesicilerim bana geri dönüyordu, elbette ki turuncu şişeleriyle birlikte. Zevk vaadi, acımın tadı. Sert seramiklerin üzerine sertçe diz çöktüm ve hapların beni oracığa gömmesine izin verdim. Sıçrayarak uyandığımda gözlerim bir an için yukarıdaki ışıklardan kamaştı, gözlerimi kırpıştırdım. Kalbim yerinden çıkacak gibi atıyordu. Justin hücre kapısında duruyordu. Bana baktığına göre gürültü yapmış olmalıydı. ''İyi misin?'' diye sordu. Tek gözü hala şiş ve kapalı, yüzü de iyi dövülmüş biftek gibi duran bir adamın bu soruyu sorması tuhaftı. ''Ashley'in?'' diye sordum. ''Üst ranzada uyuyor.'' Ona baktığımda Justin tekrar kontrol etti, başını sallayıp Ashley'nin uyuduğunu doğruladı. Kızımızın son zamanlarda uyuyor taklidi yapmakta ne kadar başarılı olduğunu görmüştük. Yerimden kalktım, paslanmaz çelik lavaboya gittim ve bir yudum su içmeye çalıştım. Sırf sessizliği bozmak için su basıncı neden bu kadar düşük diye sordum. Büyük bina ve suyu oradan buraya taşımak için çok sayıda boru gerekiyor. Daha etkili bir sistem koymak çok maliyetli. Neden sordun ki diyerek omuz silkti Justin. Mahkumların beklemekten başka yapacakları bir şey yok. Yanıma gelerek eskiden olduğu gibi ensemi ovaladı. Rüyamda duş gördüm diye mırıldandım. Sınırsız sabunla uzun sıcak bir duş. Gülümsedi. O kadar mı kötü kokuyorum? Benden daha kötü değil. Yakında geçecek Libby. Yarın bu saatte istediğin gibi yıkanabilirsin. Ona inanmak istiyordum. İçimi rahatlatabilirdim ama... Senin de uyuman gerekmiyor muydu diye sordum. Yani gücünü toplamak için. Denedim ama dar ranzaya alışamadım. Belki de dar duvarlardandır. Sonra gelemiyor musun? Hayır, ben sadece inşa ederim. Açık alan insanıyım ben. Öyleydi. Soğuk, yağmurlu, karlı, zorlu, Justin için hiç fark etmezdi. O hep dışarıda daha mutluydu. ''Ashley uyuyor mu?'' diye sordum. ''Bebek gibi'' dedi. Ardından bir saniye geçmeden bu benzetmedeki ironiyi fark etti ve yüzünü buruşturup geri çekildi. Yüzümü çevirdim. Bir anne için 15 yaşındaki kızının aktif bir cinsel hayatı olduğunu öğrenmek zorsa, bir baba için yıkıcı olmalıydı. Hele de onu doğduğu andan itibaren bir fil dişi kulede yaşatan Justin için, babasının minik prensesi, onun kusursuz kızı. Hangisi daha kötüydü acaba? Yaşadığı dehşet mi çektiği bu acı mı? Sen biliyor muydun diye sordu. Sesi çatallıydı. Yani hiç şüphelenmiş miydim? Başımı iki yana salladım. Hiçbir erkekten bahsetmiş miydi? Dışarıda daha uzun zaman geçiriyor muydu? Yeni kıyafetler alıyor muydu? Ergen kızlar sevgilileri için aptalca neler yapıyorsa öyle şeyler işte. Ne yapacaksın Justin? Gidip çocuğu vuracak mısın? Olabilir. Bilmiyordum. Ama sen... Ses tonumu hiç değiştirmedim. Sen onun babasısın. Sen bir şeyden şüphelendin mi? Kaşlarını çattı, huzursuzca kıpırdandı. Elbette ki bilmiyordum ama ben babayım. Babalar, biz böyle şeylere girmeyiz. Kızlarımıza o gözle bakamayız. Onun en yakın arkadaşının adı ne? Linda. Lindsay. Lindsay, yaklaşmışım işte. Yaklaştın demek, omuz siktim. Ashley'in 15 yaşında. Söylediğine göre son 6 aydır onunla konuşmuyoruz ve o da son 6 ayını bizim arkamızdan casusluk yaparak geçirmiş. O çok yalnız, kırılgan ve biz onu bir kenara attık. Biz, Justin, biz, sen de onun ebeveynisin. Bu yorum hiç hoşuna gitmedi, memnuniyetsizliği gerilen yüzünden okunuyordu. Fakat tartışmayı durdurmaya çalışmadı. Onun yerine Justin gibi davranıp saldırıya geçti. Sen ilaç kullanmaya ne zaman başladın? Gözlerimi ondan kaçırmadım. Sen beni ilk ne zaman aldattın? Aynı şey değil. Onu asıl koruyup kollayan sensin ve bunu biliyorsun. Yani son 6 ayı bu işi yapmayarak geçirdin. Senin öğle aralarında gelen seks telefonlarına koşman gibi mi? Gerçekten de hangimizin daha günahkar olduğu konusunda bir yarışa girmek ister misin? Benimle yüzleştin Libby, bir açıklama istedin. Seni bir kez daha yakaladım, belli ki öncesi de vardı. Bilmeye hakkım olduğunu düşünüyorum, torbacın mı var? Evimize suçluları mı alıyorsun? Belki içlerinden biri Ashley'ne göz koydu. Belki de içlerinden biri Mickey, Radar'ı ya da Z'yi tanıyor. Ağzım açık kaldı, sinirlenmeye başladığımı hissediyordum. İlk içimden gelen bağırarak saçmaladığını söylemek oldu. Haplarımı gayet onurlu bir şekilde alıyordum. Yeşil reçete yazabilen bir doktora gidip yalan söylüyordum. AIDS, herpes, frengi, bel soğukluğu. Sen de bunları mı soktun evimize? Şantaj, dram, gasp. Belki de senin sevgililerinden biri Mick, Z ya da Radar'ı tanıyordur. Libby. Justin, bu hiç doğru değil. Sen güvenime ihanet ettin. Üstelik bir kez de değil, birçok kez ve bu normal ha. Üzgün olduğunu söyledin ya, bunun üzerine benim de hayatıma devam mı etmem gerekiyor? Nasıl olacağını bilmiyorum. Ben seni sevdim Justin. Sen benim sadece kocam değil, tüm ailemdin. Babam kafasına kask takmayı akıl edemedi. Annem sigara içmeyi bırakamadı. Ve sen de uçkuruna sahip çıkamıyorsun. Onlar çuvalladı, sonra da sen çuvalladın. Ve ben bu kez nasıl toparlayacağımı bilmiyorum. O yüzden evet, ilaç kullanmaya başladım. Çünkü sen üzgün olabilirsin ama benim hala canım yanıyor. Justin'in yaralı yüzü taş kesildi. Ne yani, benim hatam mı bu? Sen bağımlı oluyorsun ve bu benim hatam oluyor, öyle mi? Ben öyle demedim. O kızla yatmamın da senin hatan olduğunu mu düşünüyorsun? Bunu kaldıramadım, bakışlarım yere düştü. Uzaklaşmak istiyordum. Bu konuşmadan, bu lanet hücreden ve bu hayattan. Onca ağrı kesicinin nedeni de buydu belki. Aldatmış olmamın sebebi sen misin diye devam etti Justin pes etmeden. Yani sen farklı görünseydin ya da davransaydın, hatta yatakta daha maceracı olsaydın yoldan çıkmayacak mıydım? Kulaklarımı ellerimle kapadım. Lütfen dur. Seni seviyorum Libby, onu hiç sevmedim. Ama kendini ona verdin sen, bir parçanı benden alıp ona verdin. Nedenini bilmek istiyor musun? Hayır. Evet. Çünkü bana bir zamanlar senin baktığın gibi bakıyordu. O lanet uçak bileti rezervasyonunu yaptırmak için aşağı indim. Ve o, bana bakışı, kendimi önemli hissettim. Seninle ilk karşılaştığımızda bana baktığın gibi baktı. Kapında belirdiğimde gözlerinin ışıdığı zamanlardaki gibi. Seni öyle gülümserken görmeyeli çok uzun zaman oldu. Öyle hissettim işte. Sen beni öyle görmeyeli o kadar çok zaman oldu ki. O zaman aldatman benim suçum. Senin ağrı kesicilere bağımlı olman ne kadar benim suçumsa. Ben bunu artık anlamıyorum. Justin omuz silikti, artık amansız değil, yorgun görünüyordu. Tabii ki hayır, biz evliyiz Libby. Birbirinin içine geçmiş hayatlarla 18 yıl geçirdik. Seni etkilemediğimi, senin yaptıklarının beni etkilemediğini söylemek. Böyle bir şey olabilir mi? Bir evlilik oluşturduğu parçaların bütününden büyüktür. Bir noktada bunu unuttuk biz. Bunun hesabını yapmayı, bütünü görmeyi unuttuk ve bencilleştik. Ben güzel bir kız bana gülümseyince bencilce davrandım. Sen incindin, kendini kolayca toparlamak adına bencilce davrandın. Birbirimizi unuttuk, bencil insanlar böyle yapar.
Tekrar aldatacaksın diye fısıldadım. Bir kez aldatan her zaman aldatır.
Sen de acılarını dindirmek için başka bir şey bulacaksın dedi aynı alçak sesle. Uyuşturucu bağımlıları da böyle yapar.
Başımı öne sarkıttım. İçimde 6 aydır gecikmiş bir utanç hissediyordum. Daha önce hakkım vardı. Kocamdan nefret etmem daha kolaydı. Aşikar olanı görmekten kaçtım. 18 yılın bizi harcadığını, zaman yaratmayı bıraktığımızı, evliliğimizin enerjisini sömürdüğümüzü. Ta ki bir gün...
Birden o mesajları telefonunda neden tuttun diye sordum. Onları görebileceğimi biliyor olman lazımdı.
Kocam yüzünü başka tarafa çevirdi.
Yakalanmak istedin diye fısıldadım. Sonunda anlıyordum. Ne yaptığını öğrenmemi istedin.
Son aylarda kendi kendine bırakacağına yemin ettiğin zamanlar olmadı mı? Bir kez daha hap almayacağına dair, kendine çeki düzen verip doğru düzgün yaşayacağına dair. Yavaşça başımı salladım. Justin başını kaldırıp gözlerime baktı.
Ben de yalancının teki olmaktan nefret ettim Libby. Seni incittiğimi bilmekten nefret ettim. Bilmiyorum. Her şeyi gelip anlatamadım. Belki hepimiz eninde sonunda kendi ebeveynlerimiz gibi oluyoruz. Belki de sadece zayıfım ama bir kızla tanıştım. Sonra olaylar birbirini takip etti. Ve sonrasında birden kendimi korkunç hissettim. Bir yalancı, bir hain, bir beceriksiz gibi. Öyle bir noktaya geldim ki bir daha asla kendimi bu şekilde görmek istemedim. O yüzden evet, bir tarafım beni yakalamamı istedi. Bunun kendimi kontrol etmeme sebep olacağını umdum. Sorumluluğu alacaktım, sonunda beni affedecektin. Ve sonra kendimi bir daha asla o kadar zayıf hissetmeyecektim.
Justin hala bana bakıyordu.
Babam öldüğünde annem ne yaptı biliyor musun?
Başımı iki yana salladım. Yarım şişe vodka alıp mezarına döktü. Ondan nefret ediyordu Libby. Ondan tam anlamıyla nefret ediyordu. Oysa ben senin benden nefret etmeni istemiyorum. Kendi karısı tarafından özlenmeyen bir adam olmak istemiyorum. Asla o adam olmak istemedim.
Justin derin bir iç çekti, ellerini omuzlarıma koydu ve bana ciddi bir ifadeyle baktı. O kadar hüzünlüydü ki. Onu daha önce hiç böyle bakarken görmüş müydüm? 18 yıllık anılar ve şimdi...
Seni seviyorum Libby. Aptallık ettim. Her şeyi yüzüme gözüme bulaştırdım. Başaramadım ama seni seviyorum. Bundan sonra ne olursa olsun senin bunu bilmeni istiyorum.
İlk alarm zilini duydum o an.
Böyle konuşma.
Şişt, bana o hapları almayı bırakacağına dair söz vermeni istiyorum. Şimdiden arınmaya başlamış olman gerek değil mi?
Evet.
O zaman eve döndüğünde buna devam edeceğine söz ver. Kendine dikkat edeceksin. Ashley'nin yanında olacaksın. Kızımızın bize ihtiyacı var.
İkinci alarm zili. Kararını çoktan vermiş bir adam gibi konuşuyordu. Kendini olacakların sonucuna hazırlamış bir adam.
Biz Justin diye karşı çıktım hemen. Yarın eve birlikte döneceğiz. Düşüncesizce bir şey yapmak yok. Sana ihtiyacımız var Justin. Bizim sana ihtiyacımız var.
Kocam hala gözlerini dikmiş bana bakıyordu. Bırakacak mısın?
Bense hala portakalları, acımın tadını düşünüyordum. Evet.
Beni kollarına aldı. Aferin diye fısıldadı saçlarımın arasından. Geri kalanını merak etme sen. Her ne olursa olsun yarın Ashley'in ve sen güvende olacaksınız. Sana söz veriyorum. Libby, kendi mezarım üstüne yemin ediyorum.
35. Bölüm. Anita Bennett'ı sorgu için akşam 10:15'te getirdiler. Bunu olması gerektiği gibi yaptılar. 2 tane siyah giymiş FBI ajanı kapısına gidip ondan FBI saha ofisine gelmesini rica etti. FBI ajanlarına hayır demek zor olduğu için sonunda Anita titreyerek ve tedirginlikle kabul etmiş, kocasının yanağından hafifçe öperek bir şey olmadığını, kısa süre sonra eve döneceğini söylemişti. Soruşturma ekibi ise Boston saha ofisinde hazır bekliyordu. Özel ajan Adams, özel ajan Hawks, bir de Tessa ve Wyatt. İkisi sorgu odasının dışındaki izleme alanında oturuyordu ve bu da başka bir meslek sırrıydı. Şüpheliyi başka sorgucularla karşı karşıya getirip şaşırtmak.
FBI'ın kurumsal yolsuzluklar, zimmete para geçirme, beyaz yaka suçlarıyla yatıp kalkan finans uzmanlarından oluşan bir dolandırıcılık ekibi vardı. İşi onların devralması özel ajan Adams'ın fikriydi. Onlar Denby İnşaat'ın kar ve zarar tabloları ile ilgili daha doğru sorular sorabilirdi. Aynı zamanda bu yeni dedektiflere hikayenin parçalarını yeniden anlatırken Anita'yı savunmaya geçirip odağını değiştirebilirlerse hikayesindeki tutarsızlıkları bulabilir, Justin ve ailesinin başına gelenleri açacak büyük kapıya uzanan küçük bir detay yakalayabilirlerdi. Hepsinin hemfikir olduğu bir şey vardı. Zaman akıyordu. Fidyeyi verecekleri zaman sadece 17 saat ötedeydi. Sigorta şirketi taşın altına elini sokmayı kabul etmişti. Ama yine de şüpheyle yaklaşıyorlardı. Sözleşme koşulları çok açıktı. Denbe ailesinin evinde yeterince güvenlik görevlisi yoktu. Ve şimdi tüm o dolandırıcılıklar cephesinden bakınca, Wyatt onların en çok korktuğu şeyi açıklamıştı. Bir kaçırma olayı asla sadece bir kaçırma olayı değildir. Fidye daima gerçek amacı gizlemek için istenir. Anita Bennett son 20 yıldır Denbe İnşaat'tan para çalıyordu. Justin sonunda bu dolandırıcılığı fark etmiş ve belki karısı Libby'ye bile anlatmıştı. Bu da o ve ailesinin artık ortadan kalkması anlamına geliyordu. Onların zamansız ölümü polisin ilgisini çekeceğinden dikkatleri başka yöne çevirmek gerekiyordu. Fidye için adam kaçırmak da böyle bir kisveydi. Anita, Justin'in yokluğunun şirkete bir zararı olmayacağından, onun sırf zengin bir adam olduğu için kaçırıldığından kaç kez bahsetmişti. Tabii ki fidye için adam kaçırma vakalarında para teslimatı her zaman planlandığı gibi gitmezdi. Bazen varlıklı kurbanlar vurulup öldürülürdü. Mesela Justin, Libby ve Ashley Denbe gibiler. Onlar da acemice yapılmış bir kurtarma operasyonu sırasında yarın öğleden sonra saat 3'te trajik şekilde öldürülebilirdi. Bu durumda şirket yoluna kahramanca devam eder, şirketin ikinci ismi olarak Anita Bennett CEO olur ve herhalde ilk işi de Ruth Chan'ı kovmak olurdu. Sonra da şirket 11 milyon dolarlık sırrıyla birlikte tamamen onun olurdu. Cinayet için fazlaca sebep vardı. Bundan çok daha az sebeplerle öldürülen aileler vardı. Anita Bennett sorgu odasına getirildi. İki ajan Bill Bixby ve Mark Levesco belgeleri hazırladı. Anita görüşmenin kameraya alınmasını kabul etti. Kendisine hakları bildirildi. Anlatacağı her şeyin mahkemede kendisine karşı delil olarak kullanılabileceği hatırlatıldı. Görüşmeyi istediği zaman sonlandırabilecek veya avukatını çağırabilecekti. Anita formu imzaladı, artık başlıyorlardı. Bill Pembegri, Brooks Brothers kravatlı meslektaşı, Mark'tan yaşça büyüktü. Eşit yetkiye sahip olsalardı önce Bill başladı. Anita'yı akşam akşam rahatsız ettikleri için özür diledi. İşbirliği yaptığı için teşekkür etti. Tabii ki Anita da zamanın önemini, Justin, Libby ve Ashley Denbe'nin sağ salim kurtulması için canla başla çalıştıklarını anlıyordu. Anita başını salladı. Sabahki kilise kıyafetlerini değiştirmiş, yerine koyu gri bir örgü pantolon, açık pembe bir boğazlı kazak giymişti. Tessa'nın gözüne sanki bugün onu fazlaca yormuşlar gibi daha yaşlı görünmüştü. Ayrıca yüzünde Bill'in söylediklerini kabul etmiş olmasına rağmen hiçbir bilgi vermeyecekmiş gibi tetikte bir ifade vardı. FBI'ın bu görüşmeye hazırlanmak için sadece 6 saati vardı ama iyi çalışmışlardı. Tessa ve Wyatt FBI'ın saha ofisine getirip finans uzmanlarıyla defterleri inceleyen, bulduklarını harfi harfine anlatan Ruth Chan'la yaptıkları görüşmeden öğrendiklerini Nicole Adams'a aktarmışlardı. Derhal başka ajanlar da Anita Bennett'ın geçmişini araştırıp bankadaki varlıklarının, büyük satın alımlarının ve elbette ki Bahamalara yaptığı seyahatlerin bir dökümünü çıkardılar. Özel ajan Adams'a göre hala buzdağının ucunu görüyorlardı. Ama zaman baskısını düşününce operasyon müdürünü çok geçmeden köşeye sıkıştırmanın en iyisi olduğuna karar verdiler. Denbe ailesinin sağ salim dönebilmesi için bulundukları adresi almanın peşinde olduklarından dolandırıcılıkla ilgili itirafla ilgilenmiyorlardı. Fakat hala kenarda köşede tuttukları birkaç meslek sırları daha vardı. Anita'nın ilk cevapları Tessa'nın düşündüğü gibiydi. Bill konuşurken genç olan Mark da finans raporlarını dile getiriyordu. Anita bu transferlerle ilgili ne biliyordu? Bu satıcıyı biliyor muydu? Şirketin adını hiç duymuş muydu? 12 Haziran 2009'da neredeydi? Bu yeni proje ne? Bu yeni araba ne? Bu transfer ne? 2012 yılında iki kez Bahamalara gitti mi? Vesaire vesaire.
30. ayrımın sonu. Sayfa 394.